Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Hacegan'la Mektuplar programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben program sunucunuz Numan Nurullah Aras ve değerli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin'le beraber İmam Rabbani'nin mektubatından mektupları okumaya devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk diyorum. Buradan bütün kıymetli dinleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.
Allah razı olsun hocam. Hocam en son bir önceki programda şeytanın Müslümana sağdan yaklaşması kısmında kalmıştık. Bunu bir sonraki programa bırakalım demiştiniz. Oradan isterseniz o konuyu bitirelim, sonra da mektubumuza başlayalım inşallah.
Tabii belki karşı konulması en zor tuzak şeytanın insana sağdan girmesi, sağdan yaklaşması. Hayır yaptırıyorum diye insana şer işletmesi. Şeytan öyle büyük bir psikolog ki herkesin ruh dünyasını, düşünce dünyasını tabii beynimize ve damarlarımıza girdiği için bizden çok daha iyi biliyor. Ve niyetlerimizi değiştirerek Allah için yapılması gereken bir işte biraz nefsi katarak işe riyakarlık sokuşturuyor. Ne bileyim bir yerde niyetimizi bozduruyor ki bunu yapmaya çalışıyor. Evet. Veya size iki hayırdan daha az hayırlısını yaptırıyor. Böylece yani sağdan girdiğinde şeytana siz diyelim ki size şeytan gelip içki içtese içmezsiniz. Şunu yap dese açık aramlar hiçbirimiz Allah'ın izniyle yapmayız. Ama öyle dolambaçlı geliyor ki hakikaten anlamak çok zor. Zaten mürşitlerin insanlara en büyük faydası bu karmaşık işlerde oluyor. Orada mürşitler Allah'ın mümine verdiği firasetle sizin niyetinizi veya bu işten ileri vadede etkilenip etkilenmeyeceğinizi keşfedip bu işi yapma diyorlar. Bu işten uzak dur diyorlar. Böylece müridin tehlikeye düşmesine engel oluyorlar.
Evet.
O yüzden Allah-u Teala hakikaten bize tabi elhamdülillah ihlas dediğimiz bir nimeti de vermiş. Nedir ihlas? İhlas olursa o zaman şeytanın tuzağı işlemiyor. Hı hı. Çünkü her şeyi Allah için yapıyorsunuz. Nefsin payı artık kalmamış. Şimdi böyle bir adama şu desen, bu desen, o desen şeytan bakıyor mesela bu adamın neye zaafı var? Hı hı. Bilinmeyi çok seviyor. Ona işte efendim şöyle yaparsan diyor, şu hayır yaparsan şöyle aleni bir yerde herkes seni tanır diyor mesela. Hı hı. Hem seni örnek alırlar hakta ve işte efendim infakta falan diye böyle yaldızlı laflarla kandırıyor. O yüzden Allah bundan bizi muhafaza buyursun.
Peki hocam şeytanın insana sağdan yaklaştığını nasıl anlarsınız? Yani bir insan iyilik yapıyor. Hasbelkader belki de bunu Allah rızası için yaptığına da inanarak o iyiliği yapıyor. Ama aslında o anda şeytan zaten ona sağdan yaklaşıyordur. Bunu insan nasıl sezer, nasıl anlar veya hangi işin bu şeytanın bir vesvesesi olduğunu veya burada aslında kendisinin de nefsinin de bir pay olduğunu nasıl anlar? Bunun terazisi, kantarı yok. Bunu insanın hissetmesi, algılaması lazım.
Tabii Allah-u Teala ibadetle, irfanla insanın gönlüne bir firaset veriyor.
Şimdi, İrfan.
Şöyle diyeyim, bir mesnevi hikayesi var, çok güzel. Adamcağızın birisi yıllarca savaşıyor, cihad ediyor. Şehitlik nasip olmuyor. Diyor ki biraz tekkeye gireyim de nefsimi biraz daha geliştireyim. Hı hı. Giriyor bir tekkenin işte efendim çilehanesine. Genelde yerin altındadır. Hı hı. Böyle ışık almaz. Orada ibadetle, tefekkürle meşgul olursunuz. Rabbimizin nimetlerini tefekkür edersiniz falan. Oradan bir davul sesi duyuyor. İşte yine cihat var. Falanca ülkeye cihada gidilecek. Nefis atlıyor hemen. Ne olur cihada katılalım. Ne olur. Ya diyor kör nefis. Sen diyor hiç en sevmediğin şey Allah'ımla savaşmaktır. Hakikaten bu konuda hadis-i şerif var. Hı hı. Samimi bir mücahit. Sırf Allah rızası için. Cihada gittiğinde diyor şeytan. Her köşe başında otururum. Yolunu keserim. Derim ki ya nereye gidiyorsun kardeşim? Bak ölürsen hanımın işte efendim dul kalır. Genç hanımın var. Çoluk çocuğun genç. Yetim kalır. Yani sıra mı kaldı? Bırak başkaları gitsin. O kadar memlekette bekar insan var ki. Sana sıra bile gelmez. Akıl veririm diyor. Her köşe başında önce hanımını hatırlatırım, sonra malını, sonra çocuğunu, sonra en çok sevdiği neyi varsa.
Vazgeçirmeye çalışıyor.
Bunları hatırlatırım, vazgeçiririm diyor. Şimdi bak böyle şeytan bazen tam tersi. Hadi git cihada ama git de yani kahraman desinler. Millet bir kahraman yüzü görsün diye seni teşvik eder. Nefis diyor hadi git cihada. Ya diyor kör nefis. Sen diyor hiçbir zaman hakkı ve efendim İslam'ı emretmezsin. Çabuk söyle diyor sırrı ne bu işin? Beni cihada teşvik ediyorsun. Tabii nefis diyor ki o adama. Konuşuyor yani. Buna biz hadisün nefs diyoruz. İnsanın kendisiyle konuşması sağlıklıdır. Hani biz deli deriz ya kendisiyle konuşana. O mana değil yani. iç dünyamızla zaman zaman hesaplaşmak lazım.
Belli bir mertebeye gelmiş ki nefsine tabii. Sesini duyuyor aslında. Şimdi bir artık de o gözle
bakmak lazım. Bugünkü insan tabii nefis nerede, ruh nerede değil bilmediği mi? Için.
Ayırt edemiyorlar.
Ayırt edemediği için hepsi birbirine karışıyor. Bütün o efendim radyo kanalları diyelim.
Evet.
Ama biraz manen ilerlemiş insanlar bu içindeki duygu şeytandan mı gelmiş?
Hı hı.
Nefisten mi gelmiş? Ruhtan mı gelmiş? Bunu ayırt edebiliyor. O da tabii manevi bir terbiyeyle ele geçiyor.
Evet.
Sen diyor söyle bakalım seni diyor burada gebertirim açlıktan diyor söylemezsen diyor. Nedir derdin? Diyor ki nefsi ya diyor. Beni soktun diyor bu yerin dibine. İbadet ediyorsun ama gören yok. Hani camide yapsan herkes görse yine benim hoşuma gider. İnsanın en çok sevdiği şey övülmek, bilinmek, tanınmaktır.
Evet.
O yüzden Allah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki dini ve dünya konusunda diyor. Hem bak din konusunda aynı şey. Bir insanın diyor parmakla gösterilmesi en büyük beladır o insan için. Dinle bile.
Dinde bile.
Herkes sizi parmakla gösteriyorsa ya falanca arkadaş var ya çok takvalı. Hı hı. Çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyor. Çok güzel şunu yapıyor deyince onu siz duyunca ya dersin herkes bana şöyle böyle diyor. Şimdi ben artık altta kalmayayım. Ne yapayım? Daha güzel Kur'an-ı Kerim okuyayım. Şeytan der ki bu sefer sesini daha da bir güzelleştir. Yapmacıklık başlar. İhlassızlık başlar. Her gittiğin yerde lüzumlu lüzumsuz hadi ben bir okuyayım.
Hı hı.
Yani Kur'an'ı tebliğ etmek için değil. Hı hı. Kendini pazarlamak için. Haşa Kur'an-ı Kerim'i kullanarak kendini pazarlamaya kalkarsın.
Allah Allah.
Normalde tersini yapacağız değil mi?
Tabii ki.
Kendimizi ayak altına alıp Kur'an'ı yükselteceğiz.
Evet.
Allah göstermesin. Şimdi nefis diyor ki ya diyor burada diyor ibadet ediyorsun, tesbih çekiyorsun ama gören bilen yok. Ya diyor bir git cihada bir cihat şöyle bir yürü efelenerek.
Millet yiğit görsün.
Millet bir yiğit görsün. Heh, şimdi anladım seni diyor. Senin niyetin diyor. Allah için savaşmak, İslam yücelsin değil. Senin derdin diyor. Kendi keyfini ve kendi şöhretini devam ettirmek. Sana bu zevki tattırmayacağım diyor. Devam et bakalım. Efendime söyleyeyim. Zikre, fikre, tefekküre. Şimdi Allah dostları bakarlar. Evliyaullah. Müritleri sorar. Efendim hacca gideyim mi? Oğlum bu sene gitme.
Hmm.
Seneye gidersin. Yani vardır bir hikmeti. Niye? Çünkü adam hazır değildir. Bugün maalesef görüyoruz değil mi? Nice insanlar hacca gidiyor. Turizm gibi gidiyor.
Evet.
Hediyeleşmek için gidiyor. Hatta iki hanım konuşuyorlarmış. Hadi hanım gel pazardan biraz kumaş alalım demiş bir hanım diğer hanıma. O da demiş ki tabii demiş biz buraya niye geldik demiş. Yani kumaş almayacağız da niye geldik?
Ya.
Şimdi gidin değil mi? Maalesef bizde biraz gaflet var. Hacca gönderdiğimiz akrabalarımızdan şunu getir bunu getir diyoruz. Gerçi elhamdülillah şimdi Türkiye'miz hepsi olduğu için eskisi kadar bu baskı yok hacıların sırtında. Evvelden hacı annelerimiz giderler. Hacdan çok pazarlarda geldime işte efendim kumaş alayım, torunuma efendim uzaktan kumandalı araba alayım. Onlarla vakit öldürürlerdi maalesef. Şimdi elhamdülillah herkes zemzem alıp geliyor ama hala düşkünlük var. Ne demek istediğim şu. Şeytan sağdan girer, ibadetleri perişan eder.
Evet.
O yüzden diyor ki İmam Gazali her şeyi de ortaya tutacağız. Şeytan ya az yaptırır ya çok yaptırır.
Çok
az yapmak da efendim vebal.
Çok yapmak da bazı şeyleri.
Şimdi estağfirullah. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha diyor Rabbimiz. Allah hiçbir kuluna güç yetiremeyeceği bir şey yüklemez. Yani şimdi siz bir yerde bir hayır işi yapılacak. Çok önemli bir hayır işi olacak. Hı-hı. Gücünüz çok fazla ama yani oraya belki bir ne bileyim bir kamyon tuğla verseniz o caminin yapımına size koymayacak, etkilemeyecek bile ama siz bir tuğla veriyorsunuz. Şimdi bu oldu mu yani burada istikamet, denge oldu mu? Olmadı. Başka birisi de bir tuğla verecekken evini damını satıp bir kamyon tuğla veriyor. O da ailesini mağdur etti. O da olmadı. Hı hı. Dengeyi sağlayacağız burada yani. Diyor ki İmam Gazali hak edene vermek hak ettiği kadar. İşte denge budur. Yani bu cami niye hak ediyor kardeşim? Benim imkanım var. Bir kamyon tuğla vereceksin. Başka fakir geldi. Belki şunu da söyleyeyim. Diyelim ki bir dilenci gördük ışıklarda. Çıkardık bütün maaşımızı verdik. Oldu mu olmadı mı? Bu dengesizlik.
Hı hı.
Bu da cömertlik sayılmaz. Ahmaklık sayılır. Çoğu çeteleşmiş insanlar. Orada verince yani yine devam edecek dilenmeye. Yani alıp elhamdülillah bugün rızkım çıktı diyecek hali yok.
Evet.
Bu işi meslek haline getirmişler. Ona da vereceksiniz ayet-i kerime. Dilenciyi kovma diyor. Hı-hı. Çıkarıp 50 kuruş verirsin. Ama 1000 lira verirsen o da bir aşırılık oldu şimdi. O yüzden şeytan hep dengesizlik yaptırır insana. Çocuk mesela çocuğa kızılması gerekiyor. Ne kadar kızacaksın? Namazı kaçırmışsa çok kızacaksın. Ama halıya çay döktüyse kafasında efendim sopa kırmak olmaz. Yani bir tas suyla o çayın şeyini temizlersin.
Evet.
Şimdi şeytan ne yapar? Anne mesela veya baba, çocuk abuk subuk filmlere bakar, kızmaz, sabah namaza kalkmaz, umursamaz. Ama eve 5 liralık zarar yapacak, halıyı kirletecek bir efendim veya koltuğu çizecek duvara bir şey yazsa kıyamet koparır. Belki çocuğunu döver. Şimdi olmadı yani. Ufacık bir maddi kayıptan çok kızıyoruz. Büyük bir manevi kayıptan hiç etkilenmiyoruz. O yüzden
orta yolu bulmak gerekiyor.
Orta yolu, şeytan hep duygularla oynayarak, şunu da söyleyeyim, yani şeytan bize duygularımızda ve algılamamıza müdahale eder. Yani direkt bize bir kötülük yaptıramaz belki de. Der ki mesela selamun aleyküm dediğiniz bir insana, hı hı, bak sana selamı ciddi vermedi. Hı hı. Böyle dilinin ucuyla verdi falan. O kardeşinize karşı kalbinize duygular oluşturur, kötü duygular. O yüzden bizim her zaman duygularımızı tasfiye etmek, duygularımızın kökenini araştırmak durumundayız. Bu duygu nereden geliyor? Şeytandan mı geliyor? Melekten mi geliyor? Ruhtan mı geliyor? Nefisten mi geliyor? Bunları tasavvuf eserlerde detaylı bilgiler var bu konuda.
Evet.
Allah dostları, arifler zaten kendilerine sorulduğunda bu konuda güzel size rehberlik ederler. Bu nimetten mahrum kalmayalım.
Hocam, nefis dediniz, insanı bu tür olaylarda kötülüğe sevk eder, tanınmak ister, bilinmek ister. Ama nefis böyle yaptığı takdirde insanın kendisi aslında azaba düçar olur. Nefis kıyamet gününde acı çekecek mi? Nefisler.
Tabii, yani şimdi nefis esasında biziz de, bizim kontrol tanımaz tarafımız. Yani Allah bize yeme içme duygusu vermiş, cinsellik vermiş, birçok ihtiyaç vermiş değil mi?
Hı hı.
İşte nefis burada dengeyi kaybeden, dengesiz bir varlık. Yeme içme deyince sonuna kadar istiyor.
Hı.
Yani hep yemek istiyor. Eğlence, insana biraz zaman zaman tatil de lazım. Ama nefis istiyor ki hep eğleneyim.
Hı hı.
Hiçbir ciddi iş yapmayayım. İbadet yapmayayım. Sonra terbiye edildiği zaman tabii tam tersi olabiliyor. Nefis bu sefer hayrı hakkı istiyor, ayrı konu. Hani bir çocuk düşünün şimdi, değil mi?
Hı, çocuk. Kendisine çocuk gelen zararın farkında değil.
Farkında değil. Eğlenmek ister. Eğlenmek akşama ister, kadar sürekli oynamak ister. Soğuğun sıcağın farkına varmaz oynarken. Efendim, hasta olup doktora götürseniz iğneden kaçar.
Hı hı.
İlacı sevmez. Aynen bunun gibi. Yani nefis aptal bir varlık.
Hı hı.
Bizim helakımıza da sebep oluyor aslında.
Kendi helakına da tabii, aslında.
İşte akıl, ruh hakim olursa onu terbiye ediyorsunuz. O nefis emmare olan, kötülüğü emreden nefis sonra hakkı tavsiye ediyor size. Yani peygamberlerin nefsinde olduğu gibi. Hı-hı. O yüzden hakikaten tasavvufun işi ben çok zor diyorum. Her şeyimle, derslerimle. Çünkü görünmeyen varlıklarla uğraşıyoruz. Yani bugünmüş bir aslan terbiye eden bir adam. Efendim değil mi? Çok böyle şaşalı bir meslek sahibi. Çünkü koca aslanı terbiye ediyor diyorsunuz.
Hı-hı.
Halbuki nefis aslandan 100.000 kere daha parçalayıcı, vahşi bir varlık.
Evet.
Sadece sahibini değil, bütün etrafındaki insanlığı parçalayacak kadar vahşi bir varlık. Onu terbiye etmek ne kadar daha zor.
Evet.
İşte sufilerin yaptığı iş bu.
Evet. Hocam, o zaman bu konuyu böylece bitirmiş olduk. Şimdi geldik İmam Rabbani'nin 174. mektubuna, bu kitaptaki.
Evet.
Hacı Eşref el Kabili'ye yazılmış.
Kabilli bizzat demek ki.
Evet, Kabilli.
Biliyorsunuz o zaman İmam Rabbani Hazretleri Delhi'den Kabil'e, yani Hindistan'dan Pakistan'a, oradan Afganistan'a,
hı hı,
çok geniş bir coğrafyada, tabii bu da Allah'ın takdiri, hizmet etmiş. Allah-u Teala insana himmetine göre hizmet imkanı verir. Bu, o yüzden muhterem dinleyicilerimiz, himmetimizi her zaman yüksek tutalım. Yani şöyle olsun himmetimiz, hani bir meşhur kıssa vardır, birisi demiş ki yavrum demiş, sen büyüyünce kim gibi olacaksın? Baba, senin gibi olacağım demiş.
Hmm.
Oğlum demiş, sen hiçbir şey olamazsın. Niye baba demiş? Çünkü ben demiş Hazreti Ali gibi olmak istedim. Ancak böyle olabildim. Sen benim kadar olmak istersen bundan bir şey gelmez.
Himmetini âli tutmak.
Himmetimiz âli olacak.
Evet.
Yani biz isteyeceğiz inşallah Teala, ben bütün dünyanın İslam'a girmesi için uğraşacağım. Bak, bütün köyümüz falan demedik. Hayallerimizi yüksek tutalım dini konularda. Şimdi,
hı hı,
biz genel dünyevi konularda hayallerimiz çok yüksek oluyor maalesef.
Kişisel gelişim seminerlerinde, evet, konferanslarında hedefini en yükseğe tut diye bize sürekli öğüt verirler.
İşte biz bunu ahiret konusunda yapacağız. Evet. Hatta Allah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki dini konularda diyor sizden yükseklere bakın. Hı-hı. Ki hedefiniz yüksek olsun. Dünyevi konularda sizden alttakilere bakın ki diyor. Böylece alttakilere bakınca ne olur?
En azından moraliniz bozulmaz yani. Yani ben daha iyi durumdayım.
Hayır
yani.
Hedefi de küçültürsünüz. Yani, hı-hı, şimdi diyorsun benim karnım doyuyor elhamdülillah. Güzel bir mesleğim de var. Şimdi ben yatırımı ahirete yapayım. Hizmete, hı-hı, vakit ayırayım dersiniz. İbadete vakit ayırayım dersiniz. Tam tersi oldu. Dün gibi konularda hep üste baktınız. Ya, evet, arkadaş benim arabam modeli düşük ya. Evim villa değil, bir de apartman dairesi. Canım, hı-hı, çekilir mi bu hayat dersiniz.
Ömrünüzü
ibadetten kısar. Evet. Hizmetten kısar. Daha çok iş yapacağım diye uğraşırsınız.
Evet.
O yüzden şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri himmeti çok âli bir insan. İslam'ın ve Müslümanlığın yükselmesi için çok gayret ettiğinden dolayı, hı hı, ne olmuş? Kabil'e de yazmış mektup, Delhi'ye de yazmış, en ücra köşelere yazmış. Biz de inşallah bu İslam'ın şu anda hakikaten İmam-ı Rabbani dönemine çok benziyor bugün günümüz. İslam'ın böyle baskı altında olduğu, kafirlerin, dinsizlerin efendim ortalıkta hür gezdiği, her türlü fitne fesat tohumunu attığı bir zamanda yaşıyoruz. Şimdi İslam'a ihtiyaç, hizmeti çok fazla. Hı. O yüzden bugün hakikaten himmetlerimizi yüksek tutalım. Yani bütün dünya bizim hizmet alanımız. Amerika'sından efendim Çin'e kadar, Japonya'sına kadar, Güney Afrika'sından ta Sibirya'ya kadar bir hedef var. Biz de inşallah içinde bulunduğumuz camialarda elimizi taşın altına koyalım da yani biraz da biz yük alalım sırtımıza. Şimdi Delhi'ye yazıyor efendim işte. Evet, Kabil'e yazıyor. Evet, ne diyor bakalım? Buyurun.
Evet. Tabii bir de hocam İmam Rabbani hamdolsun elhamdülillah bize bu konuda yıllar önce yazmış olduğu mektuplarla yol gösteriyor ama İmam Rabbani'nin de nasibi bol bir Allah dostu ki bazı insanlar vardır sözleri sadece kendi devirlerinde söylenir ve biter. Ama İmam Rabbani'ye bakıyorsunuz yıllar sonra şu sözleri belki de Erkam Radyo aracılığıyla sizin aracılığınızla binlerce kişiye daha ulaşıyor, hayat buluyor.
Belki bu programlar daha çok yayınlanacak ileriki ya, tarihlerde daha çok insana ulaşacak. Himmetin âli olmasından ya, bu.
Enteresan.
Yüksek himmet. Hakikaten bunu değil mi psikologlar da söylüyor yani yüksek bir hayal et.
Tabii.
Biz bugün maalesef hayallerimizi de iyi kuramaz olduk. Yani işte bir ufak dairem olsun, ufak bir arabam olsun, çoluk çocuğum olsun.
Hep dünyalık hayaller.
Ya bu hayaller zaten merak etme. Allah bunları sana verecek zaten. Bunları çok hayal etmene gerek yok. Hı-hı. Sen iste ki ben işte efendim Yunanistan'ı nasıl kurtarırım? Bugün efendim Almanya'da İslam'ı duymayan nice Almanlar var. Amerika'da nice efendim insanlar var. İslam'ı hiç işitmemiş.
Ya da yanlış işitmiş.
Tabii Allah acaba onları nasıl düzeltirim? Bunları hedeflesek... Zaten o efendim evdi, arabaydı, çoluk çocuktu. Bunlar kendiliğinden hizaya girecek Allah'ın izniyle.
Evet, aynen.
Çünkü hadis-i şeriflerde çok müjdeler var. Kimin diyor kaygısı ahiret olursa ben onun bütün dünyalık işlerini diyor Rabbim üzerime alır, hallederim.
Kaygısı ahiret olanın. Evet,
ama kimin de kaygısı ahiret dünya olursa onun da diyor hangi vadide rızık peşinde koşarken helak olduğuna aldırış etmem. Ya. Diyor ki ya bana ekmek ver, bana su ver. Ey kardeşim hadi buyur madem çok o kadar ekmek su meraklısıysan çalış kazan derim diyor. Hı hı. Ecdadımıza bakıyorsak hakikaten bunu görüyoruz ya. Ecdadımız ne zaman ilahi kelimetullah için savaşmış, cihad etmiş. Bakıyorsun dünya ayaklarının altında.
Evet.
Ne zaman ki
birbirine düşmüşler artık.
Bizdeki tanzimatla başlayan
evet,
o batılaşma süreci yani nimetlerden mahrum kalmışız. Bugün dünyadaki en kötü belki modası geçmiş teknolojik aletleri biz kullanıyoruz. Hı hı. Bir kısmımız belki iyisi ama genelde bakarsak çünkü insan neyi çok isterse ondan mahrum olur. Hı hı. Özellikle dünyalık konusunda bundan da kadar kaçınmak lazım. İmam-ı Rabbani'nin işte bu güzel hayatı yazdığı mektupların ulaştığı uzak diyarlar. O gün Kabil bak bugün İstanbul'a gelmiş. Aramızda kaç bin kilometre var. Yarın belki bu mektubu dinleyen inşallah Amerika'da da kardeşimiz vardır. Hı hı. İnşallah Allah tesirini halketsin diyelim.
İnşallah. Tabii bir de hocam insanın nefsi sadece kendisiyle uğraşsa, aynen bizim kendimizin sadece nefsimizle uğraştığı gibi belki kolay olacak da nefis bir noktadan sonra hani ya sen zarar göreceksin, hasta olacaksın, biraz az ye işte veya diyelim ki çok ye, biraz yemeğine dikkat et, az namaz kıl, uykunu düzenle, çok uyu gibi talimatlar verebiliyor. Ama bu gibi şeylerde, talimatlarda insan belki bir adım öne çıkıp nefsini bastırabiliyor. Fakat nefis dediğiniz gibi sağdan yaklaşıp bir süre sonra sizin çocuğunuzu gündeme getiriyor. Eşinizi gündeme getiriyor. Annenizi babanızı gündeme getiriyor. Dışarıdaki insanları gündeme getirdiği anda insanın zayıf düştüğü nokta aslında belki bir anlamda onlar oluyor.
Hatta Kur'an-ı Kerim'de bu konuda ayet de var. Dikkat edin, ailenizden size düşman olanlar vardır diyor Rabbimiz.
Evet.
Yani bazen aileniz de karşınıza çıkabilir. Ya nereye gidiyorsun? Ne cihadı? Ne şeyse efendim? Niye çok yardım ediyorsun? Niye akşam sohbete gidiyorsun?
Biraz ailene camiye, vakit ayır.
Bu camiye bu kadar gitmesen olmaz mı? Tabii şunu da söyleyeyim. Yani hiçbir zaman dindarız diye ailemizi ihmal etmek yok.
Evet.
Yani bizim yakın tarihte tanıdığımız, bildiğimiz Sami Efendi Hazretleri, Musa Efendi Hazretleri bunlar ailelerin de hakkını fazlasıyla veren insanlar.
Hı hı.
Aileyi ihmal etmek de yok. O ayrı konu. Ya dedim, dengesizlik yok yani. Ne aile adına camimizi, dinimizi ihmal edeceğiz, ne din adına. Zaten dindarlık demek aileyi ihmal etmek demek değil ki.
Değil.
Böyle
değil.
Bazı aşırı şeyler oluyor maalesef.
Anlayışlar var.
Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki nefsin sende hakkı var. Uyuyacağız yani vakti geldiğinde. Aşırı kaçma şekilde yiyeceğiz. Aşırı kaçmadan efendim giyineceğiz. Bu nefsin hakkı.
Hı hı.
Ben çok takvalıyım. Şu kış gününde gömlekle dolaşayım. Palto bana gerekmez. Paltonun parasını hayredeyim dersen bu olmaz. Çünkü hasta olursun. Yani 100 sene, 50 sene daha yaşayıp İslam'a hizmet edecekken
evet.
6 ay sonra ölürsün soğuktan. Bir de daha hizmet edemezsin bak. Şeytan seni ne yaptı? Dengeden, denklemden çıkardı işte.
Aynen öyle.
Ha, hakkını ödeyeceksin.
Evet.
Ailemizin hakkını ödeyeceğiz. Çoluk çocuğumuza vakit ayıracağız. Eşimize vakit ayıracağız. Ama şimdi bazıları var ki bir ailem diyor mesela. Çoluğu çocuğu için ömrünü, hayatını, bütün sermayesini harcıyor. Yandaki yetim çocuk için 1 lira vermiyor. Ne bileyim işte Türkiye'deki sosyal sistemle alakalı en ufak kafa yormuyor. Ben gibi kurtardım, kaptanım ben diyor. Bana ne diyor? Canı çıksın insanların diyor.
Evet.
Çalışsın, kazansınlar diyor mesela şimdi. Olmadı yani.
Evet.
O yüzden hakikaten bu denge mesela. Denge diyorum ben.
Evet.
Dengesizlik kadar yani İslam'a zarar veren bir şey yok.
Maalesef.
Yani cihat diyor insanlar bugün, görüyorsunuz değil mi?
Evet.
Ne kadar denge. Gidip Müslümanları vuruyorlar yani cihat adına.
Maalesef.
Yani savunacaklar insanları bizzat kendileri öldürüyorlar. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? İşte oluyor maalesef.
Maalesef.
Dengesizlik.
Hocam şimdi bir ara vaktimiz geldi. Aradan sonra inşallah tekrar devam edeceğiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, şu anda Hacegan'la Mektuplar programını dinliyorsunuz. 174. mektuba başlıyoruz inşallah. Aziz kardeşimizin mektubu ulaştı. Dervişlere olan muhabbetten, bu taifeye sığınmaktan söz ediyordu. Sevincimize sebep oldu. Kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi vaktin kazancı ve bu halin ifadesidir. Ancak bilinmeli ki bu yolun tutkunları bu beraberlikle yetinmez ve bu yakınlığa benzeyen uzaklık ile de tatmin olmaz.
Tabii şimdi mektup gelmiş, sevindim diyor. Sen dervişlerle beraber olmaya çalışıyorsun. İnsan sevdiğinle beraberdir. Çünkü bu Rabbimizin emri bir kere. Estağfirullah. Ve künüm az sadıkın diyor Rabbimiz.
Sadıklarla beraber
sadıklarla,
olun.
Doğrularla, salihlerle beraber olun. Onlardan bir sinerji alın.
Hı hı.
Şimdi bir insan değil mi? Kötü bir arkadaş. Yani bunlar çok o kadar açık ki.
Evet.
Hani kör ile yatan şaşı kalkar.
Şaşı kalkar.
O kadar çok atasözlerimize bile girmiş.
Hı hı.
Yani kötü insanlarla olan insan, beraber olanlar hiç farkına varmadan onların fısıklarını, günahlarını özümser, içselleştirir. Bugün maalesef bu televizyon denen medya çok büyük bu konuda bir tahribat yapıyor, onu da söyleyeyim.
Maalesef.
Yani siz illa kötü insanı bulmanıza da gerek yok.
O sizi buluyor zaten bir şekilde.
Eve gidiyorsunuz, işten gelmişsiniz, açıyorsunuz efendim televizyonun düğmesini, bütün aile zehirleniyor. Yani hakikaten çok kötü programlar var. Yani.
Evet.
Bazen maalesef. Zaman zaman yani yolda yürürken falan bir denk geliyor mağazaların vitrinlerinde. Bazen bir çay kahve içiyorsunuz bir yerde, bir lokantada yemek yiyorsunuz. Her tarafa bunu çok sanki havayici asli yemiş gibi, asli ihtiyaç gibiymiş gibi her tarafa şeytan bunu koydurmuş. Şeytanın bu biliyorsunuz vahyi oluyor. O da evet. Kendine göre dostlarına şeytanlık vahyediyor yani. İlham ediyor. Şimdi yani kötü arkadaş her yerde. Çok güçlü bir irade lazım bunlara dur demek için. Evimizde, çevremizde, iş yerimizde hakikaten engel olmaya çalışmak lazım. O yüzden yani güzel insanlarla beraber olmak bir vazifemiz var. Bunun farkında olmamız lazım. Hatta sadece bize de yetmez.
Hı hı.
Çocuğumuzun çevresini biz seçeceğiz mesela. Şimdi hakikaten çocuğunuzu sokağa salıyorsunuz.
Hı hı.
Akşam böyle çocuk ağzından kötü kelam çıkıyor. Ya bu çocuk bir ailede bu kötü kelam konuşulmuyor. Evet, nereden geliyor bu?
İşte
küfürler, şunlar bunlar. Ha, o zaman ne yapacağız? Çocuğumuzu kendimiz gibi salih insanlarla, işte yani yanlışlanma, kendimi salih demiyoruz da hani, hı hı, salih olma gayreti içinde diyelim hadi. Hı hı. Olan insanlarla komşuluk, dostluk, hatta çocuğumuzu okula gönderirken de efendim çocuğu sıkıntıya sokmayalım. 7 yaşında çocuk nereden bilsin iyi kötüyü? Hı hı. Kötü bir söz duyar, kötü bir çevreden, onu akşam evde gelir tekrar eder kardeşine. O yüzden diyor ki bu konuda İslam terbiyecileri, yani çocuğu tehlikeye maruz bırakmayın. Ailemiz mesela. Hı hı. Olur. Eşimizin yani böyle çok bütün arkadaşları iyi olmayabilir. Hı hı. Uyaracağız. Kadın diyeceğiz, bak şunlar şunlar gidip gelmeni istemem. Hı hı. Özel insanı maneviyattan alıkoyacak, dinden alıkoyacak. İnsanı dünyevileşmeye sevk edecek. Hı hı. Anlarız biz havasında. Mesela eşimiz bir yere gider. Hı hı. O falanca yerde şöyle güzel işte eşyalar var falan filan. Hı hı. Hemen zaten o kendini hissettirir. Bizi Hakk'a, hayra teşvik edecek dostlarımızla görüşmeye çalışacağız. Çünkü sevdiklerimizle beraberiz. Diyelim ki senin arkadaşının dostu bir pop starıysa, hı hı, senin olmasa bile sen de ister istemez onun kanalıyla o zehirden, efendime söyleyeyim, içiyorsun bir,
evet,
parça.
Evet, etkileniyorsunuz.
O belki açık saçıklıktan, o ahlaki erozyondan. Bunun biz farkına varmıyoruz. Bugün yani rabıta konusu gündeme geldiğinde herkes o şuydu buydu diyor da. Hı hı. Ya rabıta denen şey gönlün birine bağlanması. Hı hı. Sufiler demişler ki bu gönül elde tutması çok zor. Hep bir yere kayar. Bir kız düşünebilir. Akşam yiyeceği yemeği düşünebilir. Tatile gideceği oteli düşünebilir. Düşünür de düşünür. Hakikaten ben geçen güzel program dinledim Numan Bey. Ya şimdi ben hocayım mesela. Kitap okuyacağım. Hı hı. Ders anlatacağım talebelerime yarın. Şu konsantre olayım diyorum. Hı hı. Şu kitap güzelce okuyayım. Notlar çıkarayım. Okuyorum bir paragraf ve kendimdeyim. Hı hı. İkinci paragrafta yavaş yavaş hayal dünyası beni zorlamaya başlıyor.
Evet.
Üçüncü paragrafta okuyorum. 5 sayfa okumuşum. Ya ben ne anladım?
Aa, hiçbir şey.
Hiçbir şey anlamamışım.
Ama okumuşsunuz.
Okudum. Gözlerim okudu kitabı.
Evet. Evet.
Hatta ben buradan soruyorum dinleyicilerimize, böyle test yapsınlar. Bazen sık sık.
Evet.
Yaptığımız işleri bir kontrol edelim. Özellikle özellikle hayır işi yaparken bak. Hı hı. Nefis şeytani işlerde hiç bizi meşgul etmez. Film seyrederken filmin her saniyesini hatırlarız.
Evet.
Ama Kur'an-ı Kerim okuyalım mesela. Veya namaza durduk. Ne olur? İlk rekatta Elhamdülillahi Rabbil Alemin'e başlarsınız.
Malik alemlerin
Rabbine hamd edersiniz. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn dersiniz ama.
Evet.
Sadece sana ibadet ederiz, sadece senden yardım isteriz. O kafa gitmiş başka yerlere. Şimdi ne oldu? Şimdi bu konsantrasyon. Yani biz o zaman, ben şunu soruyorum dinleyicilerimize. Ya biz bir şey istiyoruz. Biz onu yapamıyoruz. Bize bunu yaptırmayan, acaba bizim içimizde başka bir varlık mı var? İşte bak tasavvufu da devreye giriyor. Hı-hı. Var. Eğer ben kendim olsam, her istediğimi yaparım. Mesela, hı-hı, ben şimdi elimden şu bardağı kaldırmak istiyorum. Bak kaldırıyorum, hiç sıkıntı, evet, yok. Alıyorum bardağı havaya kaldırıyorum. Ha, burada ben elime hakimim.
Evet.
Tabii yani yaşlılıkta bilemem. O zaman titrer falan. Şu anda her şeyime hakimim elhamdülillah. Bakacağım diyorum. Baktığım şeyi görüyorum Rabbimin izniyle.
Evet.
Ama bu nefis herhalde beyinde ve akılda o kadar etkin ki sen diyorsun ki ben şunu yapacağım. Nefis diyor ki beni güldürme ya diyor. Ne namazı diyor. Benim diyor daha önemli işlerim var. Bak diyor dükkanın diyor hesabını kitabını yapmadık daha. Hı hı. Ben şimdi diyor muhasebe yapacağım namazda. Allahu Ekber diyorsunuz. Eğer esnafsanız nefis başlıyor para saymaya. 2-3-5 karımız zarar mı? Öğretmenseniz
Allah Allah.
Ya diyorsun şu kitabı okumayı unuttum. Şu efendim işte öğrenciyseniz acaba yarın imtihan var. Hoca hangi soruyu sorar? Hatta bazen böyle internette çok komik şeyler koymuşlar.
Karikatürler.
Böyle hani kısa filmler koyuyorlar ya şimdi.
Evet evet.
Şimdi kadın paldır küldür namaz kılıyor. Hemen biter bitmez gidip filmi açıyor. Ah dizi reklam arası diyor. Namazı da kıldık elhamdülillah güzelce diyor. Bir de onu söylüyor kendi kendine ya, yani. Ya. Şimdi bunlar çok tabii ince hesap. Tasavvufun bütün derdi detaylarda.
Evet.
Yani şimdi bir mümin insan namazını kılar. Bunda şüphe yok. Haram işlemez. Ama ayrıntıda çok hatamız oluyor.
Evet.
Bu ayrıntılar da birike birike büyük günahlara, kalbi günahlara sebep oluyor. Tasavvuf da bunlar başlamadan dipte kesiyor. Hı hı. İşte dipte kesmenin, daha şerre bulaşmamanın en güzel yolu Numan Bey kardeşim, kıymetli dinleyicilerimiz, kendimize hayırlı, güzel bir çevre oluşturmak.
Evet.
Şimdi çok üzülüyorum, onu da söyleyeyim. Adam diyor ki ben diyor, çok para sahibi oldum, artık bu mahallede oturamam. Ya bu mahallenin suyu mu çıkmış? Kaç yıllık oturduğun mahalle.
Evet.
Bütün komşularını tanıyorsun. Abdest namazlı insanlar. Ama efendim ben sınıf atladım artık. Ne olacak? Gideceğim böyle sosyetik bir yerden, deniz manzaralı, güzel, hatta yüzme havuzlu falan filan. Dindar aile. Bir bakıyorsunuz sonra mahalle değişince kılık kıyafetler, evet, davranışlar, yaşam tarzları yavaş yavaş ucundan böyle kırpılmaya başlanıyor. Tesettür gidiyor, ihtilat falan filan. Bir süre sonra bakıyorsunuz, belki tamam o aile tam %100 kaybolmuyor ama onun çoluk çocuğu,
evet,
tamamen dinden imandan uzaklaşıveriyor. Niye?
Allah muhafaza.
Çünkü ben paraya kavuştum diye resmen gidip intihar ediyorsunuz. Bunun adı manevi intihar değil de nedir? Yabancı bir ortamda Müslümanların sevilmediği, evet, başörtüsünün tahkir edildiği, efendim irtica olarak görüldüğü bir ortama gitmek, param var diye. Yani bu nedir Allah aşkına? Param çoksa yani Müslümanların olduğu yerden ayrılma, başka bir efendim şekilde kullan o şeyini. Benim efendim çocuğum param çok, öyle bir koleje vereceğim ki çocuğumu. Tamam, belki maddi olarak çocuğumuz çok başarılı bir, yani üniversite eğitimi, yani Türkiye'de bugün maalesef bu çok putlaştırıldı, onu,
evet,
söyleyeyim.
Evet, maalesef.
Yani çocuk diyelim edepli, ahlaklı, güzel bir çocuğunuz var ama orta halli bir üniversite kazanmış.
Evet.
Yani onu yok sayıyorsunuz. Başka, evet, bir çocuk da en gözde bir bölüm kazanmış.
Evet.
Abdest yok, namaz yok efendim. Bütün şeysi dünyevileşmiş, eğlenceye dönüşmüş. Hı-hı. Ha, o çocuk gururla, kibirle dolaşıyor. Diğerinin boynu bükük.
Evet.
Halbuki bizim veliler olarak çocuklarımızdan önce istediğimiz şey onların ahiretini kurtarmak. Edep, ahlak. Yani bir insan namuslu, dürüst bir insan olsa, da hamal olsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Rızkını kazanır. Güzelce, yani bu yanlış anlaşılmasın. Yani herkes tembel olsun, ders çalışmasın demek için söylemiyorum da.
Evet, evet.
Algılarımız çok değişti.
Değişti.
Hep para, hep madde, hep kariyer. Hep kariyer. Kızlarımız dahi şimdi, ben bazen diyorum, şaka yapıyorum kız talebelerime. Ya diyorum, Allah sizden nafaka derdini kaldırmış.
Evet.
Niye bu kadar heveslisiniz? Allah'ın sizden kaldırdığı bir yükümlülüğü. Şimdi hiçbirimiz gibi devlete, ya ben %20 vergi veriyorum ama bu az geliyor bana, benim vergim %50 yapın diye devlete başvuruyor muyuz? Tam tersi değil mi? Esnafı, çiftçisi, herkes daha yani kanunsuzluğu zaten saymıyorum ama kanunen en az ne kadar ödeyebilirsem, hı hı, o kadar ödeyeyim diye sana uğraşıyor değil mi?
Evet.
Mesela fabrikası var, bir fabrika daha alıyor. Hani yatırım yapıyorum, teşvik alayım diye. Hı hı. Hiç kimse ya ben çok kazandım, İki misli vergi vereceğim diyen ben hiç görmedim şimdiye kadar. Şimdi bakıyorum kızlarımız falan öyle bir kariyer hevesiyle, aşkıyla girişmişler ki erkeklerden daha meraklılar çalışıp, evet, para kazanmaya. Tamam. Yani helalından illaki herkes kazansın. Ama Allah bu yükü babaya vermiş.
Evet.
Baba olmadığı zaman kocaya vermiş. Koca olmadığı zaman erkek kardeşe vermiş.
Evet.
Niye bu kadar yani maddi sorumluluk almaya hevesleniyoruz da manevi sorumluluklardan kaçıyoruz. Hepsinin sebebi çevrenin bozuk olması.
Bu tercihleri yapan insanlar hocam maalesef belki de %95'i diyelim, o kadar kesin ifadeyle söyleyebilirim. Yani bu tercihleri yaptıktan sonra ciddi manada ahiretleri bunların berbat oluyor. Çünkü çok yakinen tanıdığım birkaç insan var. Yuvasını yıktı, ailesini yıktı, ailesinden boşandı, gitti kariyer yapma hevesiyle. Çok yabancı ülkelere gittiler ama geldiklerinde tamamen İslami ahlaktan ve kültürden uzaklaşmış, yozlaşmış, başka bir aile kurmuş. O ailenin de İslam'la alakası olmayan bir insan haline dönmüş bir şekilde
yani
Türkiye'ye dönen insanlar
bana
var.
Bana bazen maalesef telefon açıyor bir kardeşim. Yani bir, hem de abdest ama dinlerdi. Genelde biz arayanlar elhamdülillah bizim camiamız insanları.
Evet.
Kızım işte Londra'ya gidecek staj yapmaya. Orada tanıdık yer var mı ya arkadaş? Yani bir kız evladını Londra'ya göndermenin ne manası var ya?
Evet.
Yani Türkiye'nin suyu mu çıktı? İstanbul'da her türlü dil imkanı da var esasında.
Hı hı.
Hani o iş caizse bile yani, hani yapılan iş helal bir işse o zaman bile sıkıntılı. Yani, hı hı, ben erkek çocuğumu bile göndermek istemem.
Ya.
Yani değil mi?
Evet.
Tek başına, bekar. Bir hatıramı paylaşayım buradan. Bir
siz de Londra'ya gittiniz değil mi hocam?
Ben bir zaman İngiltere'deydim.
Evet.
Bir arkadaşımız, dostumuz, camiamızdan bir insan dedi ki hocam kızım oraya gelecek, gelsin mi? Au pair diyorlar. Yani alıyor elin gavuru senin 18'lik 20'lik kızını evinde hizmetçi yapıyor, dil öğreteceğim diye. Bak şimdi deliliğe bak ya Allah aşkına. Yani bu dili yani öğrenmenin bin türlü yolu var. İnsana da yani İngiliz aile içinde kalacağım, İngilizce öğreneceğim hevesiyle hizmetçilik, tuvalet temizlikçiliği yapmaya. Bu kadar delilik olur mu ya?
Ya.
Ondan sonra dedim bak gelmesin kardeş. Burası dedim öyle sizin zannettiğiniz gibi medeni bir yer değil. Burada aileler içer bilmem ne yapar falan filan. Ondan sonra beni dinlemediler, geldi. Tabii single mom derler. Yani tek başına bir anne.
Evet.
Her gün bir şey değiştiriyor, eş değiştiriyor falan. Kavga ediyor, bakalım evi taşımaya kalkıyorlar. Her bir hafta, iki hafta, üç haftada bir paketli eşyaları. Efendim evin köpeğinin işte dişlerini fırçala falan. Abuk subuk işler. O kızımız sonra psikolojik tedavi gördü.
Ya.
O kötü muameleden. Şimdi değer mi Allah aşkına ya? Hani İslami bir ortamda kendi köyünde, kasabanda, şehrinde okumak varken daha bilmediğin ülkelere gidiyorsun. Kimlerle muhatap olacağını bilmiyorsun. Avupiyer oluyorsun, bir eve giriyorsun yani mahremiyet.
Evet.
O evde erkek mi var, ne var, sana bir zarar verirler mi? Nasıl koruyacaksın kendini? Bilmediğin bir sistem. Yani dindar aileler dahi bugün böyle olmadık maceraya yakında bir kendi çevremden bir hadise geldi başıma, çok üzüldüm. Yani kız çocuğu liseye gönderiyorlar başka bir şehre. Oradaki lise daha kaliteliymiş diye. Kendi aile, yani sana çok, hakikaten gençlerin en çok aileye ihtiyaç duyduğu 18'e kadar değil mi? Mesela ailesinden ayrılmak
evet,
istemez.
Evet.
Annesinden babası her gün istifade eder. Çocuğu başka şehre gönderiyorlar. Kız çocuğunu ortaokulu bitirmiş herhalde. Hatta ortaokulda belki de. O kızımız oraya gidiyor. Uyuşturucu bağımlısı oluyor.
Allah Allah.
Sokaklarda yatıyor şimdi. Yani küçücük bir Kütahya gibi bölgede. Benden yardım istediler. Nasıl yardım edeyim? Yani çocuğu polis alıp götürüyorlar. İşte var ya bakım evler genç.
Evet, evet, evet.
Ama akşama kaçıyor. Polis de bunu mahkum gibi zincirleyecek hali de yok. Tekrar polise gidiyorsunuz. Tekrar kaçıyor falan filan. Yani sokaklarda dedi bunun sebebi nedir? Hırs. Dünya hırsı. Yani bu şehirdeki üniversitenin bu şehirdeki efendim liselerin suyu mu çıkmış? Bir de başka şehre gönderiyorsun. Yani bu kadar bir dünyevileşme var ki bugün günümüzde insanlar artık dini riskleri hiç göz önüne almıyorlar. Yani o yüzden ben diyorum ki sadece kızlar için değil, erkek evladımızla mümkünse kendi, herkes ailesinden gitse gelse ne olur? Ben şunu anlayamıyorum. Şimdi kızımız Erzurumlu, Diyarbakır yazıyor. Diyarbakırlı Kütahya yazıyor. Kütahyalı kızımız efendim Balıkesir. Balıkesirli İzmir.
Neden başka bir şehir yazıyor
değil mi? Ya herkes kendi şehrinde okusun Allah aşkına. Kendi evinden, ailesinden, tertemiz anasıyla, babasıyla, amcasıyla, dayısıyla. Çünkü böyle ortamda sosyal baskı olduğu için insanlar her istediğini yapamıyor.
Aslında ilkokulda, ortaokulda var hocam. Kendi mahallenizde okuyorsunuz.
Tabii.
Ama kendi mahallenizde okuyorsunuz.
Şimdi tuttu çocuğumuz Manisa'lı, gitti bilmem İstanbul.
Evet. Hadi güvenilir bir yeri yoksa mesela.
Tamamen çevreyi değiştirmiş oluyor. Evet. O yüzden yani bugün çok ciddi sosyal problemlerimiz var.
Evet.
Ailelerin bölünmesi, parçalanması, otorite boşluğu. Evvelden böyle bir şey yoktu. İnsanlar doğar büyür ailesinin yanında. Bir sosyal baskı vardı. Edep, ahlak vardı. Şimdi alıyorsunuz insanı 3000 kilometre, 2000 kilometre. Adam buradan gidiyor işte Amerika'ya bilmem avuper olacağım diyor. Yani hizmetçi olacağım. Ondan sonra tabii edep, ahlak kalmıyor maalesef. Bu da ayrı bir nereden nereye geldik işte.
İnikastan geldik hocam. Yani
evet.
Kiminle beraberseniz onun huyunu kaparsınız. Televizyondan geldik maalesef. Bugün televizyonu olmayan bir ev yok. Bir de hocam sosyal yapıya baktığımızda hani çocuğumuzu dışarı çıkarmaya korkuyoruz. Kim yapıyor bunu? Televizyondaki işte yanlış örnek aldığımız insanlar yapıyor. En büyük ahlaksızlıklar bugün normal karşılanır hale geldiler. Hani
görüyor.
Evet.
Görünce alışıyor.
Normal karşılıyorsunuz. Bu kadar acı bir ortam içerisindeyiz hocam maalesef.
İşte bu yüzden hakikaten çevremizi düzeltmezsek tek başımıza direnmemiz neredeyse imkansız.
Evet, bir süre sonra sokağa çıkamaz hale geleceğiz.
Ben şimdi evden televizyonu kaldırmıştım. Geçen bir çocuk, komşunun çocuğu gelmiş. Burası salon mu? Salon. Aa demiş.
Bir eksik madem var
salonsa burada bir eksik var. Nedir o eksik? Televizyon nerede demiş. Yani çocuk, o zavallı yavrucuk, gönül dünyasında salon deyince büyük bir ekran olacak o salonda. Herkes onun başına oturup televizyon seyredecek. Böyle bir oda kurgulamış. Düşünebiliyor musunuz?
Evet.
Yani şeytanlık da ufak yaşlardan itibaren insanların beynine işliyor. Artık o şeyden dışarı çıkamıyorsunuz. Kuyudan dışarıya.
Evet.
O çocuk büyüdüğü zaman tabii gayet normal evinde yani. Şimdi binlerce de kanal var değil mi? Öyle bir şeytan
ki. Çok fazla
ki,
var maalesef.
Yani belgesel de belgesel var. Haber isteyene haber var. Tartışmaya tartışma programı var. Film isteyene film, şarkı isteyene şarkı. Kaçmanız mümkün değil.
Değil.
6 aylık bebekten 60 yaşındaki amcamıza kadar
evet.
Herkesin kendine bulabileceği bir program yapmışlar.
Evet.
Ve çoğu da maalesef insanı hakka ve hayra çağırmıyor, onu da söyleyeyim. Evet. O yüzden salih ve sadıklar deyince sadece insan düşünmeyelim. Teknoloji de bugün artık insanların yerini almaya başladı maalesef.
Maalesef ve maalesef hocam bir de bir olumsuzluk, bir art niyet üzerine yapılan yayınlar var. Bunların %90'ı böyle. Çünkü bakıyorsunuz, hani izlediğiniz dizide sizin kendi kültürünüzle alakalı hiçbir şeye rastlamıyorsunuz. Yani izlediğiniz dizide diyelim ki bizim çevremizdeki insanların giyinişine bakın, kıyafetine bakın. Ama o izlediğiniz dizide o kıyafete uygun bir tane bile insan bulamazsınız. Yaşantıya bakıyorsunuz, öyle bir yaşantınız yok. İçtikleri içeriklere,
şunu
kullandıkları şeylere bakın.
Bütün filmlerde, mesela Türk filmlerinde, dizilerde falan içi köşesi var.
Evet.
Ya Allah aşkına,
hangimizin evinde, çoğumuzun
yani evine. Bizim evlerimiz olmaması normal, evet, zaten. Evet, yani evet. Dini camianın etrafındayız, hı-hı, kenarındayız elhamdülillah. Hı-hı. Allah hamdolsun. Ama normal Türklerin evinde de içki köşesi yoktur. Yani bar.
Evet, evet.
Hatta şu batıda bile o kadar yok.
Yok.
Ama Türk filmlerinde istisnasız, hı-hı, hepsinde bar var. Hemen hemen bütün Türk filmlerinde eve ayakkabıyla giriliyor.
Bugün Türkiye'de televizyonda hangimizin evine ayakkabıyla giriyoruz?
Girilmiyor.
Evet.
Bütün filmlerdeki kadınlar hepsi dünya güzellik yarışmasından, hı-hı, kaçmış gibi duruyorlar. Hı-hı. Hepsi agresif. Erkeklerin hepsinin belinde birer silah.
Evet.
Vuran gran tipler. Ya hangimiz Allah aşkına akşam sabah kavga yani ediyoruz? Biz elhamdülillah, evet, şu İstanbul'a geleli neredeyse 30 sene olmuş. Daha hiç kimseyle bırak bıçak, silah kullanmayı, sözlü kavga bile etmedim. Yani bunlar, evet, elhamdülillah çoğumuzun hayatı böyle.
Evet.
Ama o filmlere bakarsanız yani cinsellik olarak maalesef herkes herkesi aldatıyor.
Evet.
Şey olarak herkes herkesi dövüyor, vuruyor, kırıyor. Evet. Sözler kaba, ezici. Hı. Yani böyle bir hayat yok. Tabii, hı, bunu seyrettikçe şimdi insanlar, efendim kadın suçları artıyor. Tabii artar.
Tabii ki artar.
Sen insanlara da çocuktan itibaren çizgi filmlerimize dahi,
evet,
kafa koparmalar.
Evet, evet, evet.
Efendim insan öldürmeler, hı, işkence etmeler, eziyet etmeler. O fare kedi şeyleri bile var ya.
Evet, evet, evet.
Tom and Jerry ne diyor onlara?
Evet, evet.
Ne kadar masum değil mi? Ha burada ne var? Hep vahşet var.
Her zaman fareyi...
Her zaman vahşet, evet, var. Yani kedi fareyi eziyet etmek istiyor.
Evet.
Fare kediyi bilmem ne yapıyor.
Evet.
Buradan başlıyoruz. Bunları teşvik ediyoruz. Ondan sonra diyoruz ki ya niye erkekler agresif? Niye kadınlar agresif? Kadınlar da agresif. Erkekler de agresif. Yani hiç birimizden farkımız yok.
Maalesef.
Bütün bu işte kötü arkadaş.
Evet.
Kötü televizyon programları. Çocuklara oyun alıyorsunuz. Ben şimdi bazen bakıyorum ellerindeki. Her çocuğun elinde bir iPad var.
Evet.
Geçen bir arkadaşım anlatıyor. Çocuk diyor oynadı diyor, Ece yoruldu iPad'le oynamaktan. Dedim git dışarıda biraz hava al. Tamam baba demiş. Baktım diyor camdan iPad ile çıkmış dışarıda iPad oynuyor bu sefer.
Ya.
Yine yani çiçekten, çimenden çocuğun haberi bile yok.
Evet.
Oradaki oyunlar nasıl peki? O onu öldürüyor, bu bunu vuruyor.
Evet.
Veya geçen gördüm küçük kız çocuğunun elinde kılık kıyafet giydiriyor ama hiç kılık kıyafet bizim kılık kıyafetimiz değil.
Değil.
Sanki hani yarışmaya böyle insan hazırlayan kılık kıyafetler. Şimdi 4-5 yaşında kızımız o mankene kılık kıyafet giydirirken süslenmeyi, püslenmeyi, makyaj yapmayı, şapka bilmem peruk kullanmayı falan filan, saç boyamayı o yaşta öyle bir ezberliyor ki, yani şeytanın yolları o kadar çoğaldı ki bugün.
Bugün hocam küçücük bir kız çocuğuna makyaj yaptırsanız herkes aa diye sevimli görüyor. Ama işte geçenlerde bir hani olayda küçük kız çocuğuna başörtüsü takarak işte namaz kıldırmak isteyen birisi
günlerce
ne kadar,
evet,
değil mi hocam? Bu kadar da böyle bir algı operasyonu içerisindeyiz.
Çünkü haramlar çoğaldığı zaman,
evet,
insanı küfre götürüyor. Bir insan mesela bir haramı işledi sonra diyor kardeşim bu haram güzel diyor, savunmaya başlıyor haramı. Haram işlemek, evet, adamı küfre götürmez ama haramı savunmak insanı küfre götürür.
Evet.
İşte o yüzden bu vekûnüme as-sâdıkîn, dervişlerle beraber olmak, yani dininin kaygısında olan insanlarla beraber olmak yani tek yol bugün. Şu modern hayat tarzından kurtulmanın tek yolu var. Yanımıza iyi bir komşu bulabilirsek, altımıza üstümüze efendim ne bileyim. İş yerimizde maaş daha düşük bile olsa, hı hı, salih bir çevreyi, mescidi olan bir iş yerini tercih edebilirsek. 3-5 lira basın, kazancı az olsun. Ama bugün bakıyorsun insanlar, o insanlar artık bırak yani öyle şey faizli bir iş yerinde, yani bankada bile ne bileyim tamamen İslam'ın yasak kıldığı efendim kötü malzeme satan bir yerde bile çalışmayı göze alıyor. Allah hepimizi muhafaza buyursun.
Amin hocam. Hocam bu mektubun başında ama programımızın sonundayız artık. İnşallah bir sonraki programda mektubumuzdan kaldığımız yerden devam ederiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Hacı Egen'den Mektuplar programının da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız.